Ayrım 2, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 20. Ondan sonra Garrick için bu tatsız günlerin tek renkli saatleri kardeşiyle geçirebildiği hafta sonları oldu. Çocuk hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyordu. Her hafta ona günler sonsuzluk gibi uzun geliyordu. Gençler ve hastalar için zamanın geçmek bilmediği doğruydu. Adayla Wade onun neler hissettiğini biraz anlamışlardı. Odaya koltuklar getirmişler, geceleri orada oturuyorlardı. Wade ağzında piposu, yanında bir kadeh konyağı, kalın sesiyle gülüyor ve oğlu için bir tahta bacak yapıyordu. Ada da yün örüyordu. Her ikisi de çocuğa erişmeye, onunla anlaşmaya çalışıyorlardı. Belki de böyle durmadan uğraştıkları için başarıya erişemiyorlardı. Belki de yıllar öncesine dönüp küçük bir çocukla dost olmasını bilemiyorlardı. Garrick onlarla konuşuyor, gülüyor ama bir yandan da Sean'un orada olduğu zamanları arıyordu. Gündüzleri Ada büyük evin yönetimiyle uğraşıyor, 70.000 dönüm toprak ve 2.000 sığırda Wade'in ilgisini bekliyordu. Garrick gündüzleri yalnızlığını büyük bir şiddetle hissediyordu. Ada'nın getirdiği kitaplar olmasaydı, Sean her cuma dönene dek bu yaşama dayanamazdı. Sean'un dönmesi evde bir kasırga esmesi gibi bir şeydi. Kapılar vuruluyor, köpekler havlıyor, hizmetkarlar azarlanıyor ve koridordan ayak sesleri yankılanıyordu. Gürültünün çoğunu yapan Sean'du. Fakat kasaba okulundan çocuklar da ona yardımcı olmaktaydılar. Onlar da Sean'un liderliğini Garrick gibi kabul etmişlerdi. Sean bu başarısını sadece yumruklarına değil, neşesine, gittiği yerde uyandırdığı heyecana da borçluydu. O yaz çocuklar gruplar halinde çiftliğe geldiler. Başlangıçta Gary'nin kesilen bacağı da onları bu eve çekti. Sean da bu ilgiden gururlanıyordu. Her sefer Sean izler kalan kesik bacağı işaret ederek doktor burasını dikti diye anlatıyordu. Oraya dokunabilir miyim ahbap? Fazla sert dokunma, yoksa patlatırsın. Ömründe ilk kez böyle ilgi toplayan Garrick, etrafındaki gözleri iri iri açılmış, ciddi ciddi bakan çocuklara gülümsüyordu. Doktor kemiği baltayla mı kırdı? Hayır, bu konuda teknik sorulara cevap verebilecek durumda olan Sean'du. Bir destereyle kesti, tıpkı tahta keser gibi. Fakat bu büyüleyici konuda çocukları fazla oyalayamıyordu. Kısa süre sonra huzursuz huzursuz kımıldanmaya başlıyorlardı. Çocuklar hey Sean diyorlardı. Kal kuş yuvalarını bulmuş, gidip bakalım mı? Ya da buna benzer tekliflerde bulunuyorlardı. Garrick umutsuzlukla onların sözlerini kesiyordu. İsterseniz pul koleksiyonuma bakabilirsiniz. O şu dolapta duruyor. Yok, bunu geçen hafta gördük. Gidelim. O zaman konuşmaları açık mutfak kapısından dinleyen Ada yiyecekleri odaya götürüyordu. Ballı çörekler, üstü süslü çikolatalı pastalar, kavunlu tatlı ve daha türlü lezzetli yiyecekleri masaya diziyordu kadın. Bunlar bitene dek de çocukların bir yere gitmeyeceklerini biliyordu. Ayrıca bu kadar çok yemekten bazı çocukların midelerinin bozulacağının da farkındaydı. Ama Garrick'in tek başına yatıp tepeye doğru uzaklaşan seslerini dinlemesindense birkaç midenin bozulması daha iyiydi. Doktor ancak 8 sıkıcı tatsız hafta sonra Garrick'in gündüzleri verandada oturmasına izin verdi. İyileşmek birden Garrick için bir gerçek halini almıştı. Wade'in yapmakta olduğu bacak da bitmek üzereydi. Adam bacağın kalan parçasının oturacağı yere çivilerle deri taktı. Takma bacağın bağları da deridendi. Bu sırada Ada'nın omzuna kolunu atan Garrick, verandada tek ayağı üstünde zıplayarak yürümeye çalışıyordu. Çocuk o sırada dişlerini sıkıyor ve çoktandır güneş görmemiş yüzündeki çiller çok belirli hal alıyordu. Ada günde iki defa Garrick'in koltuğunun önünde bir yastığa oturuyor ve kesilen yeri alkolle ovuyordu. Takma bacağı değecek olan derilerin iyice sertleşmesi, böylece nasırlaşıp korunması gerekliydi. Garrick bir gün, ''Sean yürüdüğümü görünce çok şaşıracaktır.'' dedi. ''Bacağı deneyebilir miyim artık?'' ''O zaman gelecek cumartesiye Sean'la balık avlamaya gidebilirim.'' Ada ona bakarak gülümsedi. ''Fazla umutlanmamalısın Gary. Başlangıçta hiç de kolay olmayacak. Önce bacağı kullanmasını öğrenmelisin. Tıpkı ata binmeyi öğrenmek gibi bu işte. Ata binmesini öğrenene dek kaç kez düştüğünü anımsayacaksın.''
''Peki öğrenmeye hemen başlayabilir miyim?''
Ada avucuna biraz alkol döküp kesilen yere sürdü. Doktor Van Rooyen hazır olduğunu söyleyene kadar bekleyeceğiz. Kısa süre sonra izin verecektir. Gerçekten de öyle oldu. Doktor Van Rooyen ertesi gelişinde çocuğu muayene ettikten sonra Wade'le arabaya doğru yürürken artık o tahta bacağı deneyebilirsiniz dedi. Yalnız çocuk fazla yorulmasın. Kesik yerin derileri de soyulmasın. Tekrar iltihaplanma olmamalı. Wade uzaklaşan arabaya bakarken tahta bacak diye düşündü. Bu ne çirkin bir sözdü. Verandada oturmuş acınacak kadar büyük bir hevesle kendisine bakan çocuğun yüzünü görmek istemediği için yumruklarını sıkarak öylece kaldı. 6. Kısım. Wade Garrick'in koltuğunun önünde çömelmiş bacağı düzeltiyor ve Ada da onun yanında duruyordu. ''Bacağın rahat olduğundan emin misin oğlum?''
''Evet baba, şimdi bir deneyeyim.''
''Ah Sean kim bilir ne kadar şaşılacaktır. Onunla pazartesi okula gidebileceğim değil mi?'' Garrick heyecanından titriyordu. Wade ifadesiz bir sesle ''Bakalım göreceğiz'' dedi. Kalkıp koltuğun yanında durdu. ''Ada sen de Gary'nin öbür kolunu tut. Dinle Gary, dayanıp dengini bulacaksın anladın mı?'' Garrick heyecanla başını sallayınca adam ekledi. ''Pekala kalk bakalım.'' Garrick tahta bacağı kendine çekince ucu yerde sert bir ses çıkardı. Adamla kadın onu kaldırarak ağırlığını takma bacağına vermesini sağladılar. ''Çocuk bana bakın!'' diye bağırdı. ''Üstünde duruyorum.'' Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. ''Artık yürümeliyim.'' Ada kocasına bakınca onun başını salladığını gördü. İkisi birlikte Garrick'i yürüttüler. Çocuk iki kez sendelediyse de onu tutuyorlardı. Takma bacak tahta verandada tak tuk diye sesler çıkarıyordu. Daha verandanın ucuna gelmeden Garrick tahta bacağı öne atarken iyice yukarıya kaldırması gerektiğini öğrendi. Geri dönerek çocuğun sendeleye sendeleye koltuğuna kadar gitmesini sağladılar. Ada güldü. ''Fevkalade Gary, fevkalade başarıyorsun.'' Wade de rahat bir soluk alarak ''Yakında tek başına dolaşacaksın.'' diye gülümsedi. Adam bu işin böyle kolay olabileceğini ummaya cesaret edememişti. Garrick hemen ona inandı.
''Tek başıma deneyeyim artık.''
''Yok oğlum, bugünlük bu kadar yeter.''
''Ne olur baba, yürümeye çalışmayacağım. Sadece ayakta duracağım.'' ''Annemle sen beni tutmaya hazır olursunuz. Ne olur baba.''
Wade'in durakladığını gören Ada da yalvardı. ''İzin ver şekerim. Böylece bu konuda güven kazanmasını sağlarsın.'' Wade pekala dedi. ''Yalnız kımıldamaya kalkma. Hazır mısın Gary? Çocuğu bırak Ada.'' İkisi de istemeye istemeye ellerini çektiler ve çocuk sendeleyince yine onu omuzlarından yakaladılar.
''Bir şeyim yok. Beni bırakın.''
Güvenle gülümseyince Wade ve Ada onu bıraktılar yine. Çocuk bir an dimdik durduktan sonra yere baktı. Yüzündeki gülüş dondu. O anda yüksek bir dağın doruğunda tek başınaydı. Midesi bulanıyor ve korkuyor, akıl almayacak kadar korkuyordu. Birden sendeledi ve onu tutacakları sırada feryat etti.
''Düşüyorum, çıkarın bunu, çıkarın!''
Garrick'i hemen koltuğuna oturttular. Wade tahta bacağı tutan kayışı telaşla açarken çocuk dehşetle aykırıyordu.
''Çıkarın, düşüyorum!''
''Çıktı Gary, güvendesin.'' Wade onu tutarak göğsüne bastırdı. Böylece kollarının gücü ve dev gibi vücuduyla oğluna güven vermeye çalıştı. Ama Garrick debeleniyor, korkuyla feryat ediyordu. Ada telaşla atıldı. ''Onu odasına, yatağına götür.'' Wade göğsüne bastırdığı oğlunu kaldırdığı gibi içeriye koştu. Garrick işte o zaman ilk kez kendisine gizlenecek bir yer buldu. Korkusu dayanılmayacak kadar arttığı an gözlerinin ardında bir şeyin kımıldadığını hissetti. Sanki bir sis bulutuna girmiş gibi etraf grileşti. Sis yoğunlaşarak bütün şekil ve sesleri ortadan kaldırdı. Bu sisin içinde sıcak ve güvendeydi. Kendisini sarıp koruyan bu sise kimse erişemezdi. Güvendeydi. Wade karısına uyudu sanırım diye fısıldadı. Fakat sesinde bir şaşkınlık vardı. Dikkatle oğlunun yüzüne bakıp soluklarını dinledi. Fakat çok çabuk oldu bu. Doğal bir şey değil. Ama Gary'de bir gariplik de yok. Ada onu süzdü. Doktor çağırsak mı? Wade dudak büktü. Yok, üstünü örtüp o uyanana kadar yanında kalacağım. Garrick akşam üzeri uyanarak sanki bir şey olmamış gibi doğruldu. Mahcup gülümseyen çocuk dinlenmişe benziyordu. Büyük iştahla yemeğini yedi ve kimse bacağın sözünü açmadı. Sanki Garrick bacağı tümüyle unutmuştu. 7. Kısım. Sean ertesi cuma öğleden sonra eve döndü. Bir gözü morarmıştı. Fakat çürük yeni değildi, etrafı yeşilimsi sarı bir renk almıştı. Sean gözünün nasıl çürüdüğü konusunda bir şey söylemeye yanaşmadı. Yanında getirdiği kuş yumurtalarıyla karton bir kutudaki kırmızı ağızlı canlı yılanı Gary'ye verdi. Ada onun karşı koymasını aldırmayarak yılanı hemen öldürttü. Çocuğun gelmesiyle Theonis çiftliğinde bir canlılık, bir hareket oldu. Herkes daha çok konuşuyor, gülüyordu. O akşam yemeğinde kocaman bir rostoyla külde pişmiş patates vardı. Sean'un en sevdiği yemekti bu ve hemen aç bir boğa yılanı gibi yemeğe saldırdı. Masanın başında oturan Wade, ağzına o kadar çok yemeği birden atma diye uyardıysa da sesinde bir sevgi vardı. Oğullarından birini çok daha fazla sevdiğini gizlemesi zor oluyordu. Sean bu sözlere tepki göstermeyerek konuştu. ''Baba, Fricky Oberholzer'in köpeğinin bu hafta 6 yavrusu olmuş. 6 yavru.'' Ada kesinlikle ''Hayır.'' diye karşılık verdi. ''Ne olur anne, sadece bir yavru.'' Sean etin üstüne salça döktü. Bir patatesi ortadan kesip yarısını ağzına attı. Bunu denemeye değmişti doğrusu. Aslında köpek yavrusunu almasına izin vermeyeceklerini biliyordu. Ada sordu. ''Bu hafta neler öğrendin bakalım?'' Bu kötü bir soruydu işte. Sean başı derde girmemesi için sadece yeteri kadarını öğrenmiş, derslerin geri kalanını aldırmamıştı. Çocuk kayıtsızlıkla mırıldandı. ''Oh, pek çok şey.'' Sonra konuyu değiştirmeye çalıştı. ''Gary'nin yeni bacağını bitirdin mi baba?'' Bir sessizlik oldu. Yüzü ifadesizleşen Garrick gözlerini tabağa dikti. Sean patatesin ikinci yarısını da ağzına atarak konuştu. ''Eğer bacağı yaptıysa yarın Gary'yle çağlayanlara balık tutmaya gideriz.'' Wade gereken bir şiddetle ''Ağzın doluyken konuşma.'' diye çıkıştı. ''Bir domuzdan farkın yok.'' Sean mırıldandı. ''Özür dilerim baba.'' Yemek sonuna kadar da sofrada tatsız bir sessizlik hüküm sürdü. Yemek bitince Sean hemen odasına kaçtı. Garrick de dengesini bulmak için koridor duvarına dayanıp bir ayağının üstünde sekerek onunla geldi. Yalnız kalınca Sean öfkeyle ''Babam neye kızdı?'' diye sordu. ''Bilmiyorum. Garrick yatağa oturdu. Bazen ortada bir şey yokken öfkelendiğini bilirsin.'' Sean gömleğini çıkarıp bükerek karşı duvara savurdu. Garrick yumuşaklıkla ''Gömleğini yerden kaldır.'' dedi. ''Yoksa başın derde girer.'' Sean pantolonunu da çıkararak gömleğin arkasından attı. Böyle kafa tutunca rahatlamıştı. Gidip çırılçıplak kardeşinin önünde durdu. Gururla ''Bak!'' diye bağırdı. ''Kıllar!'' ''Fazla yok.'' Garrick sesindeki haseti gizleyememişti. Sean kafa tuttu. ''Ama senden fazla var. Haydi sayalım.'' Fakat Garrick yenildiğini biliyordu. Yataktan kalkarak zıplaya zıplaya gitti, duvara dayanarak eğilip Sean'un çıkardıklarını aldı ve kapının yanındaki kirli sepetine attı. Sean da ona bakarken yemekte sorduğu soruyu anımsadı. ''Baban bacağını tamamladı mı Gary?'' Gary ağır ağır dönerek yutkundu. Yüzünde yine korku belirmişti. ''Evet'' der gibi başını sallarken kaçacak bir yer arıyordu sanki. O sırada dışarıdan ayak sesleri yankılandı. Sean yatağına atlayıp geceliğini başından geçirdiği gibi çarşafların arasına daldı. Wade Courtney odaya girdiğinde Garrick hala kirli sepetinin yanında duruyordu. ''Hadi yat Gary, neden hala ayaktasın?'' Garrick telaşla yatağına giderken adam Sean'a baktı. Oğlu da bütün şirinliğini, çekiciliğini ve güzelliğini daha belirli hale koyan bir gülüşle ona karşılık verdi. Wade'in yüzü yumuşadı, dayanamayarak gülümsedi adam. ''Eve döndüğüne sevindim oğlum.'' Sean'a uzun süre kızmak olanaksızdı. Uzanıp Sean'un gür siyah saçlarını yakaladı. ''Lamba söndükten sonra gevezelik istemiyorum, anlaşıldı mı?'' Çocuğun saçını hafifçe çekerek başını iki yana sallarken ona duyduğu sevginin gücü yüzünden utanmıştı. 8. Kısım. Ertesi sabah Wade Courtney güneş yükselince kahvaltı etmek için atla eve döndü. Seyislerden biri atı alıp götürürken adam da eğer odasında durarak etrafına göz attı. Düzgün beyaz çite, iyi temizlenmiş avluya, güzel eşyalarla dolu evine baktı. Zengin olmak insana zevk veriyordu. Özellikle yoksulluğun ne olduğunu bildikten sonra. 70 bin dönümlük verimli otluk toprak çiftliğin alabileceği kadar sığır ve bankada altın. Wade gülümseyerek avludan geçerken adanın sütühanede şarkı söylediğini duydu. Usulca arkasından yaklaşıp kolunu beline doladı ve şaşkınlıkla dönen kadını dudaklarından öptü. Ah, zengin ve aşık olmak ne güzeldi. Merhaba sevgilim. Ada gülümsedi. Günaydın şekerim. Kahvaltıda ne var? Ah, ne romantik bir budalayla evlenmişim. Kadın içini çekti. Gel bak. Yayığı bırakıp önlüğünü çıkardı ve el ele mutfağa gittiler. Wade havayı kokladı. Kahvaltının lezzetli olduğu anlaşılıyor. Çocuklar nerede? Joseph İngilizce anlamakla birlikte konuşamıyordu. Ocaktan başını kaldırıp baktı. Nikosi, onlar ön verandada. Bütün Zulular gibi yüzü yuvarlak olan Joseph gülünce bembeyaz iri dişleri ortaya çıktı. Onlar Nikozizan'ın tahta bacağıyla oynuyorlar. Wade'in suratı kıpkırmızı kesildi. Ona nasıl buldular? Nikozizan'a Sean bana nerede olduğunu sordu. Bacağı çamaşır dolabına koyduğunuzu söyledim. Wade zenciye budala diye gürledikten sonra adanın elini bırakıp koştu. Oturma odasına geldiği sırada Sean'un bağırdığını ve birinin verandaya düştüğünü duydu. Çıkıp Garrick'in korkusunu görmeye dayanamazdı. Dehşetten ve Sean'a duyduğu öfkeden midesi bulanıyordu. Sonra Sean'un kahkahası yankılandı. ''Üstümden kalk, orada öyle yatma!'' Wade Garrick'in konuştuğunu duyarak kulaklarına inanamadı. ''Kusura bakma, bacak tahtaların arasına sıkıştı.'' Adam pencereye yaklaşıp verandaya baktı. İkizler öbür uçta üst üste devrilmiş yatıyorlardı. Sean hala kahkahalar atıyordu. Garrick'in yüzünde de sinirli bir gülüş belirmişti. Sean ayağa fırladı. Haydi gel, kalk bakalım. Garrick'i elinden tutarak çekip kaldırdı. Birbirlerine tutunarak öylece kaldılar. Garrick takma ayağın üstünde dengesini güçlükle koruyabiliyordu. Yerinde ben olsaydım rahat rahat yürüyebilirdim. Yürüyemezsin işte, çok zor. Sean onu bırakmakla birlikte her an tutmak için kollarını açarak haydi gel dedi. Sean kardeşine bakarak geri geri yürürken Garrick sendeleye sendeleye onu izledi. Dengesini korumak için kolları hep yana açılıyor, dikkatle yere basabilmek için uğraşıyordu. Yüzü endişeden gerilmişti. Çocuk verandanın öbür ucuna erişip iki eliyle parmaklığı yakaladı. Bu sefer o da Sean'un gülüşüne katıldı. Wade adanın yanında durduğunu fark ederek onun çok hafif sesle ''Buradan gidelim.'' dediğini duydu. 9. Kısım 1876 Haziran'ının sonunda Garrick de Sean'la birlikte okula gitti. Kazanın üzerinden 4 ay kadar bir zaman geçmişti. Onları arabayla Wade götürdü. Ladybrook yolu ormandan geçiyordu. Toprak yolda tekerlek izleri vardı ve atlar bunu izliyorlardı. Adam ilk tepeye gelince dizginleri çekip yerinde dönerek çiftliğe baktı. Yeni doğan güneşte beyaza boyalı evin duvarları turuncumsu bir renk almıştı. Kış başında oldukları için her yerde otlar kurumuştu. Ağaçların yaprakları da öyle. Yapraklar pas ve kızıl kahveye dönmüştü. Theonis büyük ve zengin bir çiftlikti. Sınırını ırmak çiziyordu. Adam kamçısını salladı ve yine yola koyuldular. Köprüden geçip biraz ilerleyince Ladybrook kasabasına girdiler. O sırada sığır satış yerinin yanından da tren gözüktü. Ağırlaşarak istasyona girdi. Kasaba oldukça büyüktü. Her evin çiçek ve meyve bahçesi vardı. Evler ya kırmızı tuğla ya da beyaza boyalı tahtadandı. Kilise alanın hemen yanındaydı ve kasabanın en canlı yeri de burasıydı. Okul kasabanın öbür ucundaydı. Wade arabayı sürerek ana caddeye çıktı. Kaldırımlarda yürüyen birkaç kişi vardı. Hepsi de seslenip onu selamladılar. Wade erkeklere kamçısını sallayarak, kadınlara da şapkasını kaldırarak karşılık veriyordu. Fakat şapkasını kabak kafasını gösterecek kadar kaldırmıyordu. Kentin merkezinde dükkanlar açıktı ve bir cenaze levazımatçısı gibi siyahlar giymiş, uzun boylu, sıska bacaklı David Bay kendi bankasının önünde duruyordu.
''Günaydın Wade.''
''Günaydın David.'' diye cevap veren adamın sesi fazla canlı çıktı. Theonis çiftliğinin son ipotek borcunu 6 ay önce ödemişti. Bu borcun anısı hala kafasından çıkmamıştı. Kendisini sokakta hapishane müdürüne rastlayan, cezasını çekip bırakılmış bir suçlu gibi hissediyordu.
''Çocuklarını bıraktıktan sonra gelip beni görebilir misin?''
Wade kahveyi hazırla diyerek daveti kabul etti. David Payne kendisini görmeye gelen kimseye kahve ikram etmediği çok iyi bilinirdi. Yolu geçip döndükten sonra yatılı okula geldiler. Avluda yarım düzine araba duruyordu. Küçük kızlarla erkek çocuklar arabalardan eşyalarını indiriyorlardı. Babaları da avlunun bir köşesinde bir grup oluşturmuştu. Yüzleri güneşten iyice esmerleşmiş adamlar sakallarını dikkatle taramışlardı. Üzerlerindeki elbiselerin kat yerleri uzun süredir dolapta asılı kaldıklarını açıklıyordu. Bu adamlar çocukların akşam üzeri dönemeyecekleri kadar uzak yerlerde oturuyorlardı. Toprakları Tulega'nın kıyılarında ya da Pieter Maritzburg'un yakınındaki yayladaydı. Wade arabayı durdurup indi, atların kolonlarını gevşetti. Sean da onun yanından atlayıp en yakındaki erkek çocuklara doğru koştu. Wade adamların yanına gitti. Erkekler onu görünce döndüler, gülümseyerek sırayla elini sıktılar. Garrick arabanın önünde tek başına kalmış, öne uzattığı tahta bacağını gizlemek ister gibi omuzlarını kasmıştı. Wade bir süre sonra omzunun üstünden bakıp Garrick'i tek başına görünce yanına gitmek için döndü ama birden durdu. Gözleriyle çocukların arasında Sean'u araştırdı. Görünce de seslendi. ''Sean!'' Sean heyecanlı bir tartışmayı yarıda kesti. ''Evet baba.''
''Gary'nin bavulunu indirmesine yardım et.''
''Aman baba, arkadaşlarımla konuşuyorum.''
''Sean!''
White'in yüzü de sesi gibi sertti. ''Peki gidiyorum.'' Çocuk bir an daha durduktan sonra dönüp arabaya gitti. ''Haydi bavulları ver Gary.'' Garrick kendini toplayarak beceriksizce hareketlerle arabanın arkasına geçti ve eşyaları Sean'a verdi. Kardeşi bunları tekerleğin yanına bırakıp kendisini izlemiş olan gruba döndü.
''Carl, sen şunu al. Dennis, sen de kahverengi çantayı taşı. Sakın düşürme oğlum. Onun içinde 4 kavanoz reçel var.''
Sean sürekli emirler veriyordu. Sonra arabaya göz attı. ''Gel Garrick.'' Garrick de arabadan indi ve önden yürüyen Sean'la arkadaşlarını topallaya topallaya izledi. Carl avaz avaz bağırarak konuşmaya başladı.
''Biliyor musun Sean, babam tüfeğini kullanmama izin veriyor artık.''
Sean donup kaldı ve güvenden çok umutla ''Olamaz.'' dedi. Carl mutlulukla karşılık verdi.
''Oldu.''
Garrick de onlara yetişmişti. Bütün çocuklar Carl'a baka kaldılar. Biri hayranlıkla sordu. ''Kaç atış yaptın?'' Carl az kalsın 6 diyecekken kendini topladı.
''Oh sayısız defalar, yani istediğim kadar. Hem her seferinde de isabet ettirdim.''
Sean gelin diyerek yürüdü. Ömründe bu denli kıskançlık duyduğunu bilmiyordu. Carl onun peşinden koştu.
''Ömründe tüfekle ateş etmediğine iddiaya girerim Sean.''
Carl'ın bu konuyu kapatmayacağını anlamıştı çocuk. O sırada yatakhanenin verandasından inen bir kız koşa koşa geldi. Garrick anla diye mırıldandı. Zayıf kızın etekleri koşarken güneşten yanmış ince bacaklarına dolanıyordu. Siyah saçları, sivri çeneli küçük yüzünü çevreliyordu. Kız hemen Sean'un yanına sokulup merhaba diyerek onunla yürümeye başladı. ''Tatilin iyi geçti mi?'' Sean ağzının içinden bir şeyler mırıldandı. Yanında arkadaşları olduğu zaman bile daima gelip kendisine musallat olan kıza aldırmamak niyetindeydi.
''Bir teneke dolusu kurabiye getirdim Sean. İster misin?''
Sean'un gözleri ilgiyle parladı. Çünkü Bayan Van Essen'in kurabiyeleri o bölgede ün yapmıştı. Sonra kendisini toplayarak yatakhaneye doğru gitti.
''Bu sömestr yanında oturabilir miyim Sean?''
Sean öfkeyle ona döndü. ''Hayır oturamazsın. Haydi git, işim var.'' Sean merdivenden çıkarken Anna aşağıda durup ona baktı. Ağlayacak gibi bir hali vardı. Garrick çekinerek yaklaştı.
''İstersen benim yanımda oturabilirsin.'' diye mırıldandı.
Kız ona ve takma bacağına baktı. Gözlerindeki yaşlar kayboldu. Birden gülümsedi. Güzeldi doğrusu. Sonra Garrick'e doğru eğilerek ''Tahta bacak.'' diye güldü. Kıpkırmızı kesilen Garrick'in gözleri doldu birden. Fakat Anna kıkır kıkır gülerek kızlar yatakhanesinin önündeki arkadaşlarının yanına koştu. Yüzü hala kıpkırmızı olan Garrick de sendeleyerek kardeşinin peşi sıra merdivenden çıktı. Yatakhanede dizili 30 karyolanın başucunda birer de dolap vardı. Sean bir yatağa oturmuştu bile. İki kardeş birlikte burada kalacaklardı. 10. Kısım. Okulda küçük ve büyük öğrencilerin hepsi için sadece bir sınıf bulunuyordu. Buraya çift kişilik sıralar konulmuş, duvarlara birkaç harita asılmıştı. Platformdaki kürsünün arkasında duran Bay Anthony Clark yeni öğrencilerini inceliyordu. Kızlardan biri gülünce adam sesin geldiği yere baktı, sonra ''Sizi eğitmek ne yazık ki benim görevim.'' diye söze başladı. Şaka etmiyordu. Yıllar önce çocuklara duyduğu nefret yüzünden mesleğinden tiksinmişti. Artık sadece aylık almak için çalışıyordu. Parlak yüzlere hoşnutsuzlukla baktı.
''Bana cesaretle dayanmak da sizin tatsız göreviniz olacak.''
Sean dudaklarını oynatmadan konuştu.
''Bu adam ne diyor?''
''Garrick sus.'' diye mırıldandı. Bay Clark'ın gözleri birden Garrick'e döndü. Platformdan inip ağır ağır sıraların arasından geçerek Garrick'in yanında durdu. Şakağındaki saçlardan bir tutamı yakaladığı gibi yukarıya doğru çekti. Gerrik bağırınca da öğretmen yine ağır ağır kürsüsüne döndü.
''Şimdi derse başlayacağız. Birinci sınıf alfabelerini açsın lütfen. İkinci sınıfta okuma kitabının 15. sayfasından başlayacak.''
Sean fısıldadı. ''Canını yaktı mı?'' Kardeşi usulca başını sallayınca Sean bu adama ani ve korkunç bir kin duydu. Gözlerini ona dikti. 30'unu yeni geçmiş, sıska, soluk renkli bir adam olan Bay Clark da o anda başını kaldırdı ve Sean'la göz göze geldi. Bir an birbirlerine baktılar. Öğretmen tehlikeli diye düşündü. Bu konuda yanılmazdı. Yönetilemez hale gelmeden önce ona haddini bildirmeliyim.
Sonra seslendi. ''Çocuk, senin adın ne?''
Sean kasıtla dönerek arkaya baktı. Başını çevirdiğinde Bay Clark'ın yanaklarının biraz renklenmiş olduğunu gördü.
''Ayağa kalk!''
''Kim? Ben mi?''
''Evet, sen!''
Sean ayağa kalkınca yine ''Adın nedir?'' diye sordu adam.
''Courtney!''
''Efendim?'' diyeceksin.
''Courtney efendim!''
Yine bakıştılar. Öğretmen Sean'ın gözlerini kaçırmasını beklediyse de böyle bir şey olmadı. ''Adam bu büyük bela!'' diye düşündü. ''Sandığımdan da büyük bela!''
Sonra söylendi. Peki otur.
Sınıftakilerin birden rahatladıkları belli oldu. Sean sınıftakilerin saygısını hissediyordu. Onlar Sean'ın böyle davranmasıyla gururlanmışlardı. Birinin omzuna dokunduğunu duydu. Arkasında oturan Anna'ydı dokunan. Başka zamanlar Sean'u öfkelendirecek böyle bir küstahlık o an için kendisiyle daha da övünmesine yol açtı. Sonra önde oturan Carl'ın elini arkaya atarak uzattığı kağıdı gördü. Üstünde sivrisinekler yazılıydı. Sean'un sivrisinek taklidi daha önceki öğretmenin istifa etmesinin nedenlerinden biriydi. Adam 6 ay sınıfta sivrisinek olduğunu sanmış, sonra 6 ayda bu oyunu oynayan çocuğu yakalamak için uğraşmıştı. Bu yüzden sonunda sinirleri bozulmuştu. Sean hemen sivrisinek gibi vızıldamaya başladı. Ses artıyor ve bir süre sonra hafifliyordu. Sanki sivrisinek platforma doğru gidip uzaklaşıyordu. Bay Clark o sırada kara tahtaya yazı yazıyordu. İşini bitirip dönünce Sean durmak hatasını yapmadı, bir süre daha devam etti. Öğretmen de gidip öteki taraftaki çocukların yazdıkları yazılara bakmaya başladı. Sonra sınıfın arkasından dolaşıp Sean'a yaklaştı ve Anna'nın sırasının yanında durdu.
''L harflerini böyle kuyruklu yapmamalısın.'' dedi. ''Yazıda gösteriş yapmak günlük yaşamda gösteriş kadar kötüdür.''
Adam birden tek ayağının üstünde dönerek Sean'un başının yanına şiddetli bir tokat attı. Sonra kulağına bir sivrisinek konmuştu diye açıkladı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.